Ayrım 31.
Dikkat edilirse bu noktaya kadar toplumsal değişme ve gelişme kavramlarını ayrı ayrı kullandım. Bunun nedeni her değişmenin gelişme sayılamayacağı düşüncesidir. Kanımca genel toplumsal değişme sonucunda çocuk ana babalar toplumu olmaktan uzaklaşıp bir yetişkinler toplumu olursak, yani yalnızca bireyselleşmiş kişiler haline gelirsek bu bir değişme sayılır. Ancak gelişme sayılmaz. Eğer çocuk ana babalar toplumu olmaktan uzaklaşıp bir empatik toplum haline gelirsek, yani ana baba yetişkin ve çocuk yanlarımızı esnek ve dengeli bir şekilde kullanabilirsek bu durumu bir gelişme sayabiliriz. Çocuk ana babalar toplumu olmaktan uzaklaşıp empatik toplum olmamızı sağlayacak ikinci şey, kişilere ya da küçük gruplara iletişim, empati eğitimi vermektir. Genel toplumsal gelişmenin paralelinde verilecek bu tür eğitimler, kişilerin empatik davranış geliştirmelerine önemli katkıda bulunabilir. Yapılan araştırmalar, konuya ilişkin eğitim verilmesi durumunda kişilerin iletişim, empati kurma becerilerinin geliştirilebileceğini göstermektedir. Dökmen 1987A, Dökmen 1988B. Sonuç: öğretmeni ayağa kalkan toplum, öğretmeni anlamalı da. Kitabı bitirmek üzereyken toplumumuzda geçerli olan değerlerle ilgili bir edebiyat öğretmeninin anısını aktarmak istiyorum. Ankara'daki Cumhuriyet Lisesi edebiyat öğretmenlerinden Sayın Hüseyin Gürtuncu anlatmıştı. 20 yaşlarında genç bir öğretmenmiş. Bir Anadolu kasabasında ya da şehrinde evinden çıkıp okula giderken kahvenin önünden geçmemek için yolunu uzatıp arka sokaklardan dolaşırmış. Çünkü ne zaman kahvenin önünden geçse, 70 yaşındakiler de dahil olmak üzere bütün kahve halkı "Muallim Bey geçiyor" diye ayağa kalkarmış. Hüseyin Bey de bu durumdan utanır, insanları rahatsız etmemek için yolunu uzatırmış. Nedeni ne olursa olsun, isterse çocuk ana babalar oldukları için olsun, o kahve halkının davranışı bence zariftir, güzeldir. Empatik toplum olmamız gerektiğini ileri sürerken sahip olduğumuz mevcut toplumsal değerleri kaldırıp atmayı asla önermiyorum. Bireyselliği ve spontanlığı bastırılmamış, fiziksel gerçeği kendi aklıyla test edebilen ve ana baba öğretisine ve otoritesine bağımlı olmayan bireyler haline gelmemiz gerektiğini söylüyorum. Öğretmeni toplumsal değerlerimizin simgelerinden birisi olarak ele alırsak şunu söyleyebiliriz: öğretmene saygı göstermeye devam edelim. Ancak öğretmenin ne dediğini anlayalım da. Öğretmen karşısındaki genel tavrımız, öğretmene saygı göstermek, söylediklerini tartışmadan, irdelemeden kabul etmek ve ezberlemektir. Oysa öğretmene bir yandan saygı gösterirken, bir yandan da söylediklerini aklımızın süzgecinden geçirmeye, test etmeye çalışmalıyız. Saygı düşünmeye engel olmamalı. Öğretmene yalnızca saygı gösterip söylediklerini ezberlediğimiz zaman çocuk rolünü benimsemiş, öğretmeni de ana baba rolüne oturtmuş oluruz. Fakat bir yandan öğretmene yönelik saygımızı ve sevgimizi sürdürürken, bir yandan da onun ilettiği bilgileri aklımızı kullanarak irdelersek ve başka kaynaklara dayanarak gözden geçirirsek empatik davranış sergilemiş oluruz. Yani öğretmenin sözlerini irdelediğimiz için yetişkin, ona saygı gösterdiğimiz için çocuk, öğretmeni sevdiğimiz, gerektiğinde onu kollayacağımız için de ana baba rolü sergilemiş oluruz. Eğer öğretmen de benzeri bir tavır içinde olur, öğrenciyi çocuk yerine değil yetişkin yerine koyarak, onunla empati kurarak davranırsa, bu durumda öğrenci ile öğretmen arasında yetişkin yetişkine empatik bir etkileşim doğar. Öğretmenleri tarafından sürekli uslu çocuk rolünde tutulmak istenen öğrenciler, sabırsızlıkla ana baba olacakları günü beklerler ve bazen de sıkılıp "usta bir su getir" diyerek asi çocuk olurlar. Oysa öğretmeni tarafından yetişkin yerine konulan bir öğrenci kendini ezilmiş hissetmez. Bu yüzden de günün birinde "usta bir su getir" deme ihtiyacını duymaz. Çocuk ana babalar arasında ortaya çıkan ve otoriteyle bastırılmak istenen çatışmalar empatik davranışlı kişiler arasında görülmez. Çocuk ana babaların hiyerarşiye ve bağımlılığa dayanan iletişim tarzlarını sürdürebilmek için bireysel akla karşı bir tavır geliştirdiklerini söyleyebiliriz. Bireyselliğe karşı olan bu tavır giderek akıl korkusuna dönüşmüştür. Akıl korkusunun hüküm sürdüğü çocuk ana babalar toplumunun insanları, bireyselliğin ve bireysel akılların ön planda olduğu yetişkinler toplumundaki insanların yalnızlık çektiklerini fark etmişler ve bu durumu abartarak algılamışlardır. Bunun sonucunda ise sahip oldukları akıl korkusunu, dolayısıyla bağımlılığa dayanan iletişim biçimlerini güçlendirmişlerdir. Giderek bilgi çağı haline gelen günümüze ayak uydurabilmek için bu kısır döngüde değişiklik olması gerektiği açıktır. Bilgi çağına ayak uydurabilmek için mutlaka yetişkin yanımızı güçlendirmemiz gerekir. Çünkü oluşmuş bilgi birikiminden yeterince yararlanabilmek için ve fiziksel gerçek hakkında yeni bilgiler edinebilmek için yetişkinin akılcılığına ihtiyaç vardır. Öğretmenlerin bilgisini özümleyebilmek için yetişkinin akılcılığına ihtiyaç vardır. Sınıftaki ya da kahvedeki öğretmenin bilgisinden yeterince yararlanabilmek için, bu bilgileri aklımızın süzgecinden geçirerek hazmedebilmek için akılcı yetişkin olmaya ihtiyacımız vardır. Aksi halde öğretmene saygıda kusur etmeyen, ancak onun söylediklerini anlamadan ezberleyen öğrencilere döneriz. Öğretmeni ayağa kalkan toplum, öğretmeni anlamalı da. Mevlana'ya saygı gösteren toplum, Mevlana'yı okumalı da. Fazlaca bireyselleşip konukseverlik gibi, yardımseverlik gibi geleneksel değerlerimizden uzaklaşmak sizi ürkütüyor olabilir. Aslında böyle bir ihtimal sıfır değildir. Kısmi değişme bir gün tümden değişmeye yol açabilir. Ancak şunu da unutmamak gerekir ki çocuk ana baba toplumu olmaya devam edenlerin geleceğin dünyasında yarına kalma ihtimalleri de %100 değildir. O halde mevcut olan çocuk ve ana baba rollerimize akılcı yetişkin rolünü katmakta yarar vardır. Bunu beceren Japonlar, geleneksel değerlerini terk etmek zorunda kalmadılar. Üstelik yarının dünyasında, yarını bırakın, bugünün dünyasında sağlam bir yer edindirler. Bana öyle geliyor ki, kitabın önceki bölümlerinde de belirtmeye çalıştığım gibi, geleneksel kültürümüzde çocuk ana babalar toplumunun ana çizgileri hakimdir. Ancak bastırılmış halde yetişkinlik, bireysellik de varlığını korumuştur. Masallarımızda Keloğlan, gönlümüzde Nasrettin Hoca, Tuğba ağacında kişisel yapraklarımız yaşamış, Mevlevilerimiz tek başlarına dönmüşlerdir. Tarih boyunca benimiz, imzamız arada bir de olsa başını göstermiştir. O halde yetişkinimize, aklımıza, bireyselliğimize, kendi kendimize koyduğumuz baskıdan kurtulmalı, bize yakışmayan bir korkudan, akıl korkusundan uzaklaşmalıyız. Bunu yapabiliriz. Yüzyıllarca üstü örtük halde yaşattığımız yetişkin yanımızı açığa çıkarabilir, ana baba ve çocuk yanlarımızla bağdaştırabiliriz. Bunu yapmalıyız. Bugüne kadar yetişkinini yedekte taşımış bir kültür, çağın dünyasında yeterli hızla gidebilmek için bu yedek gücünü kullanır hale gelmelidir. İleride bir gün dünyamızdaki ve ülkemizdeki başka kültür ürünlerini, bu kitap kapsamında yeterince ele almadığımız bazı sosyal kurumları iletişim ve empati açısından incelemek dileğiyle. Ekler. Ek 1. İletişim, tanımı ve iletişim modelleri. Psikoloji ile ilgili bilimsel yayınlara bakıldığında iletişimin ne olduğu konusunda farklı tanımların bulunduğu görülmektedir. Bu tanımların ortak yanlarını birleştiren uzlaştırıcı bir tanım şöyle olabilir. İletişim, katılanların bilgi, sembol üreterek birbirlerine ilettikleri ve bu iletileri anlamaya, yorumlamaya çalıştıkları bir süreçtir. Taps ve Moss 1974, Rogers ve Kincaid 1981, Dökmen 1986A, Roloff 1987. İletişimin ne olduğunu tanımlayan çeşitli iletişim modelleri vardır. Bunların en tanınmışlarından birisi olan Shannon ve Weaver'a ait model, şekil 1'de görüldüğü üzere 5 temel öğeden oluşmaktadır. Weaver 1966. Bu öğelerden bilgi kaynağı mesajın oluştuğu yerdir. Eğer iletişimi başlatan bir insan ise bu insanın beyni bilgi kaynağı sayılır. Gönderici, bilgi kaynağında oluşan mesajın alıcıya gönderilmek üzere işaret şeklinde dönüştürüldüğü yerdir. İletişim zincirinde bilgi kaynağı lingüistik, gönderici ise fizyolojik düzeyde fonksiyona sahiptir. Dennis ve Pinson 1976. Kanal, göndericiden yola çıkan mesajın hedefe ulaşmasını sağlayan ileticidir. Mektuplar, telefon telleri ya da yüz yüze konuşma ortamındaki hava kanala örnek gösterilebilir. Alıcı, kanaldan gelen işaretleri hedefe ulaştıran yapıya verilen addır. göz ve kulak alıcılara örnektir. Hedef ise alıcıdan iletilen işaretlerin yorumlandığı, anlamlandırıldığı yerdir. Karşıdan mesaj alan kişinin beyni hedef sayılır. Shannon ve Weaver'ın modelinde gürültü faktörü önemli yer tutar. Eğer bilgi kaynağından yola çıkan mesaj ile hedefe ulaşan mesaj arasında fark varsa, bu farkı yaratan faktöre gürültü adı verilir. Üç tür gürültü vardır. A. Fiziksel gürültü. Kanalda yer alan bu gürültü türüne telefon tellerindeki arıza örnek gösterilebilir. B. Nörofizyolojik gürültü. Göndericideki ya da alıcıdaki konuşma, görme veya işitme bozuklukları bu tür gürültüye örnek verilebilir. C. Psikolojik gürültü. Kaynakta ya da hedefte yer alan psikolojik engeller bu gürültü türüne yol açar. Örneğin kaynağın iletmek istediği mesajı unutması, hedefin kendisine tam ulaşmış bir mesajı seçici algılaması ya da hedefin amaçladığından farklı şekilde yorumlaması psikolojik gürültüye örnek sayılabilir. Shannon ve Weaver'ın iletişim modelini doğrusal tip, linear type olarak adlandıran bazı araştırmacılar, iletişim sürecinin döngüselliğini vurgulamak amacıyla başka modellerde üretmişlerdir. Taps ve Moss 1974, Rogers ve Kincaid 1981. Ek 2. Literatürde kişiler arası iletişim sınıflaması. Kişiler arası iletişimin kendi içinde nasıl sınıflanacağı yolunda ilgili kaynaklarda çeşitli görüşler ortaya konmuştur. Genel eğilim, bu iletişim türünü ya da bazı kaynaklara göre genelde iletişimi sözlü, verbal veya sözsüz, non-verbal olarak ikiye ayırmaktır. Wieman ve Harrison 1983. Fakat bazı kaynaklarda ayrım, sözlü ve sözsüz yerine dil, linguistik ve dil dışı, non-linguistik şeklinde yapılmaktadır. Hergi ve Marshall 1991. Hergi ve Marshall'ın söz konusu sınıflamasında sesin niteliği ile ilgili dil ötesi, paralanguage iletişim, sözsüz iletişimden ayrılmıştır. Bazı sınıflamalarda ise dil ötesi iletişim, sözsüz iletişim içinde ele alınmaktadır. Davids 1964, Duncan 1969, Mehrabi'nin 1972. Yine bazı kaynaklarda iletişimde bulunanların niyetleri, amaçları dikkate alınmazken, bazılarında yüz ve beden ifadelerinin niyet edilmiş, niyet edilmemiş şeklinde sınıflandığı görülmektedir. Taps ve diğerleri 1974, geri 1975. Niyet edilmemiş, yani kasıtlı olarak yapılmamış yüz ifadeleri duygusal ifade. Niyet edilmişler ise işaret ifade olarak tanımlanmaktadır. Izard 1971, Ekman ve diğerleri 1972, Lecomte 1982, Dökmen 1986A, Siyavuşgil 1949 ise niyet edilmiş ifadelere mimik adını vererek bunların duygusal yüz ifadelerinden farklılığını vurgulamıştır. Ek 3. Ansiklopedi Savaşı ile ilgili araştırma hakkında. Gazeteler arasındaki Ansiklopedi Savaşı ile ilgili araştırmamız henüz sürmektedir. Dökmen ve Karadağ 1993. Toplanan verilerden edinilen izlenime göre, gazetelerin birbirlerine verdikleri mesajlarda graf analiz açısından aktif, varoluş ve ön yargılı çatışmalar, transaksiyonel analiz açısından ise daha çok örtük etkileşim sergilenmektedir. Sözü edilen kavramlar için kitabın ikinci bölümüne bakılabilir. Ek 4. Graf analize ilişkin genel özellikler ve tartışma. Yukarıda Harari ve Battelle 1981 tarafından ortaya atılan graf analiz kapsamındaki çatışma sınıflamasından söz ettik. Bu sınıflamanın kişiler arası iletişimde ortaya çıkabilecek çatışmaları sistematik bir şekilde kapsadığı kanısındayım. Söz konusu sınıflamadan yola çıkarak geliştirdiğim çatışma eğilim ölçeği, CEÖ adlı ölçme aracı, kişilerin günlük yaşamda hangi tür çatışmalara ne ölçüde girebilecekleri konusunda bilgi verir niteliktedir. Dökmen 1986A ve 1987A. Harari ve Battelle'e ait çatışma sınıflamasındaki çatışma türlerinden 6 tanesini 2 ana grupta toplayabiliriz. Şöyle ki, aktif, pasif ve varoluş çatışmalarını yönelim çatışmaları olarak. Tümden reddetme, ön yargılı ve yoğunluk adlı çatışmaları ise kapsam çatışmaları olarak adlandırmak mümkündür. Yönelim çatışmaları ile kapsam çatışmaları arasındaki temel farklılık, birincide kişilerden kaynaklanan, ikincide ise mesajdan kaynaklanan bir çatışmanın ortaya çıkıyor olmasıdır. Yönelim çatışmalarında, yani aktif, pasif ve varoluş çatışmalarında, Kaynak ile hedef arasında alınıp verilen mesajın kapsamına ilişkin herhangi bir çatışma yoktur. Sadece iki kişi kendileriyle ilgili problemlerden ötürü çatışmaya girerler. Bir yönelim çatışmasına taraf olan kişiler aralarındaki mesajla değil birbirleriyle uğraşmaktadırlar. Birbirlerine kızmakta, küsmekte, birbirlerini dinlememekte ya da birbirlerini yanlış anlamaktadırlar. Kapsam çatışmalarında ise kişiler kendilerinden çok aralarındaki mesajdan ötürü çatışmaya girmektedirler. Yani tümden reddetme, ön yargılı ve yoğunluk çatışmalarında kişilerin mesaj üzerinde anlaşamamaları çatışmanın temel sebebini oluşturmaktadır. Yukarıda sıralanan 8 çatışma türü tek tek ortaya çıkabileceği gibi bu çatışmalardan birkaçı birlikte de görülebilir. Harari ve Battelle 1981 söz konusu 8 çatışmaya ek olarak karma çatışmalar adını verdikleri 2 çatışma daha tanımlamışlardır. Bunlar aktif ön yargılı ve pasif tümden reddetme çatışmalardır. Yani iki kişi birbirleriyle hem aktif hem de ön yargılı çatışmaya girebilirler. Örneğin sen zaten adam olmazsın diyerek söze başlayan bir kişinin başlattığı aktif çatışmaya bir ön yargının da eşlik ettiğini düşünebiliriz. Ya da bir çatışmada aynı anda hem pasif hem de tümden reddetme çatışmaları birlikte sergileniyor olabilir. Yukarıda dile getirilen iki karma çatışma ile Harari ve Battelle'e ait çatışma sınıflamasında 10 tür çatışma tanımlanmış olmaktadır. Fakat kanımca karma çatışmaların sayısı 2'den fazladır. Örneğin bir kişiler arası iletişim sırasında ön yargılı ve tümden reddetme çatışmaları birlikte sergilenebilir. Varoluş çatışması kısmi algılama ile ya da alıkoyma çatışması ile birlikte sergilenebilir. Harari ve Battelle'e ait çatışma sınıflamasını kullanışlı bulmakla birlikte bu sınıflamanın çatışmaları betimlemekten, tasvir etmekten öteye gitmediği kanısını da taşıyorum. Yani söz konusu sınıflama çatışmaları betimlemekte, çatışmaların nedenlerini değil sonuçlarını ortaya koymaktadır. Bu yüzden burada tanımlanan çatışma türlerinin arkasında yatan nedenlerin ayrıca ele alınmasında yarar vardır. Bu düşünceden hareketle ileride iletişim çatışmalarının nedenleri başlığı altında konuyu daha etraflı irdelemeye çalışacağız. Ek 5. Eleştirel ebeveyn terimine yönelik eleştiri. Ana baba benlik durumu sözünü İngilizce'de parent karşılığında kullanıyorum. Benliğin bu bölümünü ana baba olarak adlandırmak yerine ebeveyn diyebilirdik. Bu ifadeyi bir çocuğu yetiştirebilecek anne baba dışındaki kişileri de kapsadığı gerekçesiyle tercih edenler vardır. Fakat kanımca ebeveyn sözü artık büyük ölçüde kullanılmaz olmuş, adeta tedavülden kalkmıştır. Üstelik pek çok kişi bu kelimeyi telaffuz etmekte güçlük çekmektedir. Ayrıca günümüzde ana baba sözü özellikle baba kelimesi herhangi bir kişi için örneğin bir politik lider içinde kullanılmaktadır. Ayrıca günlük dilde bir çocuğu yetiştiren herhangi birisi için analık etti, babalık etti de denilir. Bu yüzden parent karşılığı olarak ana baba demeyi tercih ediyorum. Ana baba derken de öncelikle anneleri ve babaları fakat genelde birilerine kültür aktarımında bulunan, onları koruyan, eleştiren herkesi kastediyorum. Terminoloji ile ilgili ikinci olarak eleştirici ana baba terimini tartışmak istiyorum. Yukarıda eleştirici ana baba demeyi tercih ettim. Fakat transaksiyonel analizle ilgilenen bazı bilim adamları critical teriminin karşılığı olarak eleştirici yerine eleştirel demeyi tercih ediyorlar. Önemsizmiş gibi gözüken bu farklılığın bir kavram kargaşasına yol açtığı kanısındayım. Şöyle ki, eleştirici ebeveyn denildiğinde pek de olumlu sayılmayacak bir özellik kastedilmektedir. Eleştirel ebeveynini kullanan bir kişi, kendi kafasındaki doğruları karşısındaki kişiye aşılamaya çalışır. Onu istediği şekilde yönlendirebilmek için olumlu veya olumsuz eleştirilerde bulunur. Bu davranış şekli bazı durumlarda yararlı olsa da genelde olumlu sayılamayacak bir özelliktir. Çünkü eleştirel ebeveyn kullanıldığında gerçeği araştırmak ya da diğer insanlara söz hakkı tanımak söz konusu değildir. Bazı bilim adamları ise eleştirel sözünü olumlu, istendik davranışları tanımlamada kullanıyorlar. Örneğin Berna Moran, Türk romanına Eleştirel Bir Bakış adlı eserinde eleştirel derken gerçeğin araştırılmasını, irdelenmesini kastediyor. Moran 1990. Benzer şekilde Cüceloğlu da 1993 eleştirel düşünme derken kişileri yönlendirmeyi amaçlayan eleştirici ana baba tavrını değil, gerçeği araştıran ve irdeleyen yetişkin tavrını kastetmektedir. Özetlemek gerekirse Moran ve Cüceloğlu eleştirel kelimesine olumlu, istendik bir anlam yüklemektedirler. Onların tanımlarına baktığımızda eleştirel düşünme bir ana baba tavrı değil, aşağıda tanımlayacağımız bir yetişkin tavrıdır. Bu durumda transaksiyonel analizle ilgilenen bazı bilim adamlarının ana baba benlik durumunun bir bölümüne eleştirel ebeveyn demeleri Moran ve Cüceloğlu'nun tanımlarıyla çelişmektedir. Bu noktada hangi grubun haklı olduğuna karar verebilmek için sözlüğe bakmak bir yol olabilir. Ancak Türkçe sözlüklerde ve imla kılavuzlarında eleştirel kelimesi yer almamaktadır. O halde yeni üretildiği anlaşılan bu kelimenin yaygın kullanışını esas kabul etmek akla yakın gözükmektedir. Bu durumda da eleştirel ana baba demek yerine eleştirici ana baba demek, eleştirel düşünceyi ise bir yetişkin tavrı kabul etmek daha doğru olacaktır. Birisi henüz sözlüklere girmemiş, diğeri ise artık fazlaca kullanılmayan iki kelimeyi bir araya getirip eleştirel ebeveyn demektense eleştirici ana baba demek kulağa da daha hoş gelmektedir. Ek 6. Uygulu çocuk terimine yönelik eleştiri. Uyarlanmış sözcüğünü adapted karşılığında kullanıyorum. Dilimizde adapted karşılığı olarak uygulu kelimesinin kullanıldığı oluyorsa da uygu tekabül ile, uyarlanmış ise adapted ile eş anlamlı olduğundan uyarlanmış çocuk demeyi tercih ettim. Çünkü aksi halde uygulu çocuk dediğimizde tekabül eden çocuk anlamına gelir. Bu yüzden eğer adapte olmuş çocuk demek istiyorsak uyarlanmış çocuk demeliyiz. Ek 7. Çocuk benlik durumuna ilişkin tartışma. Çocuk benlik durumunun hangi bölümlerden oluştuğu konusunda ilgili yayınlarda farklı sınıflamalar vardır. Örneğin Elik Berne 1976 Hayat Denen Oyun adıyla dilimize çevrilen kitabında doğal, natural ve uyarlanmış adapted çocuktan söz etmiştir. What Do You Say After You Say Hello adlı kitabında birinci düzey yapısal analiz kapsamında çocuk benlik durumu, doğal, natural, uyarlanmış adapted ve asi, rebellious çocuk olarak betimlenmiştir. Bunun yanı sıra Akkoyun 1987, çocuğu uygulu, adapted ve özgür, spontaneous olarak adlandırdığı iki gruba ayırmış, James ve John Ward 1971 ile Corey 1977 ise çocuk benlik durumunu doğal çocuk, natural child, uyarlanmış çocuk, adapted child ve küçük profesör, little professor olarak üçe ayırmışlardır. Çocukta eğitilmemiş akıl olarak tanımlanabilecek küçük profesörü şekil 5'te görülen sınıflamanın dışında bıraktım.